Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Frantz Fanon. 12. ayrım. Fakat bu arada ayaklanma liderleri grupların aydınlatılması gerektiğini, eğitilmesi ve doktrin aşılanması gerektiğini ve orduyla merkezi bir otoritenin kurulması gerektiğini kavrar. Silaha sarılmış bir halkın dışa vurumu olan ulusun dağınıklılığının toparlanması ve geçmişte kalması gerekir. Şehirlerdeki yararsız siyasal faaliyetlerden uzaklaşan liderler politikayı yeniden keşfeder. Politikayı artık halkı uyuşturan bir araç olarak değil, mücadeleyi şiddetlendirme ve halkın kendi ülkesini yönetme hakkını ele almasına hazırlama yöntemi olarak görürler. Ayaklanma liderleri en geniş ölçekli köylü ayaklanmalarının bile kontrol edilmesi ve bazı kanallara yönlendirilmesi gerektiğini görürler. Bu liderler hareketi bir köylü ayaklanmasından çıkarıp devrimci bir savaşa dönüştürmeye çalışırlar. Mücadelenin başarısının net hedefler, kesin bir metodoloji ve her şeyden önce halk kitlelerinin örgütlü olmayan çabalarının yalnızca geçici bir dinamik olabileceğini kavramalarını gerektirdiğini keşfederler. Mücadeleyi halk kitlelerinin gücüyle 3 gün, belki 3 ay sürdürebilirsiniz. Fakat kitlelerin bilinç düzeyini yükseltmeyi unutursanız bir ulusal savaşı kazanamazsınız. Korkunç düşman aygıtını deviremezsiniz ve insanları değiştiremezsiniz. Direngen cesaret de güzel sloganlar da yeterli değildir. Dahası Kurtuluş Savaşı geliştikçe liderlerin inancında büyük bir değişiklik yaratır. Düşman taktiklerini değiştirir. Uygun anlarda vahşice baskı politikasını göstermelik dostluk jestleri, aralarında ayrım yaratmaya yönelik manevralar ve psikolojik eylemler de katar. Zaman zaman ajan provokatörler kullanarak ve karşı bozgunculuk yaratarak kabileler arası kavgaları canlandırmaya çalışır. Sömürgecilik amacına ulaşmak için iki tür yerliği kullanır. Bunlardan birincisi geleneksel işbirlikçilerdir, şefler, keitler ve büyücü doktorlar. Daha önce de gördüğümüz gibi sürekli olaysız tekerrür eden değişmez bir yaşam içinde yaşayan köylü yığınları, köylü ailelerden gelen dini liderlere saygı göstermeye devam ederler. Kabile tek vücut halinde geleneksel şefinin kendisi için çizdiği yolu izler. Sömürgecilik bu güvenilir ajanlarının hizmetlerini çok az para vererek kendine bağlar. Sömürgecilik, lümpen proletaryada da önemli bir manevra yapma fırsatı bulur. Bu nedenle her özgürlük hareketi bu lümpen proletaryaya çok dikkat etmelidir. Köylü yığınları ayaklanma çağrısına her zaman yanıt verecektir. Fakat ayaklanmanın liderleri kitleleri dikkate almadan da ayaklanmanın gelişebileceğini düşünüyorsa, lümpen proletarya savaşa girecek ve çatışmada yerini alacaktır. Fakat bu kez ezenlerin safında. Onları birbirine düşürme şansını asla kaçırmayan sömürgeci de, lümpen proletaryanın zayıf noktaları olan bu cahillik ve dağınıklıktan son derece ustalıkla yararlanacaktır. Bu var olan insan gücü hemen direnişçi güçlerce örgütlenmediği takdirde sömürgeci birliklerle omuz omuza savaşan paralı askerler olarak savaşa girecektir. Cezayir'de Harkis ve Meslisleri oluşturanlar lümpen proletaryaydı. Dipnot: Fransız ordusuna giren Cezayirliler. Angola'da bugünlerde Portekiz birliklerinin önünü açanlar da onlardı. Kongo'da Kasai ve Katanga'daki bölgesel gösterilerde bir kez daha lümpen proletaryayı görüyoruz. Leopold Willy'de Kongo'nun düşmanları Lumumba'ya karşı kendiliğinden kitle gösterilerini örgütlemek için lümpen proletaryadan yararlandı. Düşman ideolojik zayıflığın farkındadır. Çünkü direnişçi güçlerin analizini yapar ve sömürge halkını oluşturan saldırgan düşmanı dikkatle inceler. Sömürge nüfusundaki bazı katmanların ruhsal istikrarsızlığın da bilincindedir. Düşman, disiplinli ve iyi örgütlenmiş direnişçilerin yanında Direnişe yalnızca psikolojik bozukluk, aşağılanma ve sorumsuzluk nedeniyle katılan yığınların da var olduğunu keşfeder. Düşman bu yığının vereceği hizmetlere yüksek bir fiyat ödemeye hazırdır. Süngü ve kamçılarla kendiliğindenlik yaratır. Kongo'ya dolarlar ve Belçika frankları akarken Madagaskar'da Hova'ya karşı zorla askere alınmalar artar. Cezayir'de ise aslında rehin alınan yerli askerler Fransız askeri birliklerinin arasına katılır. Ayaklanmanın liderleri ulusun alabora olduğunu görür. Tüm kabileler harkilere katılır ve verilen modern silahları kullanarak ulusalcı yaftası takılan komşu kabilenin topraklarını işgal ederler. Ayaklanmanın ilk günlerinde o kadar verimli ve parlak olan birliktelik değişim geçirir. Ulusal birlik parçalanır. Ayaklanma kesin bir dönüm noktasındadır. Artık kitlelerin siyasal eğitimi tarihsel bir gereklilik olarak görülür. Sömürge halkını egemenliğe götürecek bu muhteşem gönüllüler hareketi, ulusun bütün kesimlerinin sizinle aynı hızda yürüdüğünden ve aynı ışıkla aydınlandığından duyduğunuz kesinlik sizi umutlandıran bu güç, bunların hepsi deneyimin ışığında çok büyük bir zayıflığın belirtileri olarak görülür artık. Yerli, sömürge insanı olma konumundan bağımsız bir ulusun kendi kendini yöneten bir yurttaşı olma konumuna geçiş aşaması olmadan geçeceğini düşünmesine karşın, bilgi konusunda hiçbir gerçek ilerleme kaydetmemiştir. Bilinci değişmeden kalmıştır. Özellikle savaş silahlıysa, yerlinin savaşa tutkuyla girdiğini görmüştük. Köylüler ayaklanmaya öyle bir coşkuyla katılır ki, aslında antisömürgeci olan bir yaşam biçimine sıkı sıkı sarılmaktan asla vazgeçmez. Kır halkı, kurnazlık ve sömürgecinin en başarılı olduğu el çabukluklarını hatırlatan dengeciliklerle bireyselliklerini sömürge etkilerinden korumuştur. Sömürgeciliğin gerçek anlamda başarılı olmadığına bile inanırlar. Köylülerin gururu, şehirlere inmeye ve yabancıların inşa ettiği dünyanın içine karışmaya yönelik tereddütü, sömürge yönetiminin ajanlarının karşısında kendi içine çekilmesi, bütün bu tepkiler, sömürgecinin ikili dünyasına köylünün kendi ikiliğiyle karşı çıktığını göstermiştir. Irkçı ön yargılara karşı ırkçı duygular ve yerlinin ezilmeye karşı tepkisini karakterize eden bu savaşma kararlılığı, savaşmak için iyi nedenlerdir kuşkusuz. Fakat ırkçılığı ya da öfkeyi muzaffer kılmak için ne bir savaş sürdürülebilir, ne korkunç acılar ve baskılar çekilebilir, ne de ailenin diğer bütün üyelerinin yok edilmesine seyirci kalınabilir. Irkçılık, nefret ve küskünlük, intikam için meşru bir istem, bir kurtuluş savaşını taşıyamaz. Vücudu fırtınalı yollara fırlatan ya da başkasının yüzünün beni sersemlettiği, kanıma kan, ölümüme ölüm isteyen, neredeyse patolojik bir yolda fırlatan bu bilinç çakışları, ilk saatlerin bu yoğun duygusu kendi özünü beslemeye bırakılırsa kaybolur gider. Sömürgeci güçlerin asla sona ermeyen baskılarının mücadeleye duygusal öğeler kattığı ve militanlara yeni nefret güdüleri ve sömürgeciyi vurmak için yeni nedenler verdiği doğrudur. Fakat lider bu öfkenin tek başına bir program oluşturmayacağını gün geçtikçe kavrar. Düşmanın ki mümkün olduğunca yeni suçlar işlemeyi hep başaracaktır kuşkusuz, uçurumu genişletmesine ve tüm halka ayaklanma tarafına iteceğine güvenirseniz sonunuzu kendi ellerinizle hazırlamış olursunuz yalnızca. Düşman her zaman belirli bölge ve belirli şeflerin desteğini kazanmaya çalışacaktır. Mücadele sürdükçe sömürgecilere ve polis güçlerine yeni emirler verilir. Tavırları farklılaşır, daha insancıl olur. Bir yerliye bay diye hitap edecek kadar ileri gidebilirler. Nezaket kuralları devreye girer. Yerliye bazı şeylerin değiştiği hissettirilir. Açlık çektiği ve kendi toplumsal biçimlerinin gözlerinin önünde çözüldüğünü gördüğü için, fakat aynı zamanda da sömürgeci onu hayvan olarak gördüğü, hayvan muamelesi yaptığı için silaha sarılmayan yerli bu önlemlere karşı çok duyarlı davranır. Nefret bu psikolojik yardımlarla etkisizleştirilir. Teknologlar ve sosyologlar sömürgecilerin manevralarını aydınlattılar ve çeşitli kompleksler üzerine incelemeler ortaya çıktı. Kafa karışıklığı kompleksi, kavgacılık kompleksi, sömürgelileşebilirlik kompleksi. Yerli terfi ettirilir, psikolojileriyle onları etkisiz hale getirmeye çalışırlar ve tabii önlerine birkaç kuruş da atarlar. Bu zavallı yöntemler, bu göz boyama adım adım uygulamaya konulur. Hatta başarı kazandıkları bile olur. Yerli her şeye, onu insanlaştıracak her şeye, önüne atılmış herhangi bir insanlık kemiğine karşı o kadar açtır ki, küçük yardımseverlik kırıntıları bile onu çok etkiler. Bilinci o kadar istikrarsız ve bulanıktır ki, en küçük bir incelikten bile etkilenir. Şimdi ise ışığa duydukları büyük susuzluk sürekli mistiklikle tehdit edilir. Gökyüzünü tutuşturan şiddetli, bütünsel talepler artık ılımlaşır ve geri çekilir. Gözlerinin önünde her şeyi yutmaya hazırlanan kurt ve gerçek bir devrim yaratmak üzere olan yükselen kasırga, mücadele devam ettiği takdirde tanınmaz hale gelme riski taşır ve mücadele devam eder. Yerli her an bir ödünle etkisizleşebilir. Yerliye içkin olan bu kararsızlığın keşfedilmesi ayaklanmanın liderleri için korkutucu bir deneyimdir. Başta sersemlerler, sonra açıklamanın gerekli olduğunu, yerlinin bilincini yok olmaktan kurtarmaları gerektiğini kavrarlar. Çünkü savaş devam eder ve düşman örgütlenir, konumunu güçlendirir ve yerlinin stratejisini öğrenir. Ulusal kurtuluş mücadelesi uçurumu bir sıçrayışta aşmaktan ibaret değildir. Dram her gün bütün zorluğuyla oynanmak zorundadır. Şehirlerde sömürgeciler değişmiş görünürler. Halkımız daha mutludur, saygı görüyorlardır. Günler geçer, mücadeleye katılmış olan yerli ve ona yardım eden insanlar tereddüt etmemelidir. Amaca ulaşıldığını düşünmemelidirler. Savaşın gerçek hedefleri onlara gösterildiği zaman bunlara ulaşmanın olanaksız olduğunu düşünmemelidir. Onlara her şeyin açıklanması gerekir. İnsanlar nereye gittiklerini ve oraya nasıl varacaklarını bilmelidir. Savaş tek bir çarpışma değil, bir dizi yerel çatışmadır ve doğruyu söylemek gerekirse bunlardan hiçbiri belirleyici değildir. Bu yüzden gücümüzü korumalı, her şeyi bir anda ortalığa çıkarmamalıyız. Sömürgeciliğin yerliden daha büyük ve daha zengin kaynakları vardır. Savaş sürer, düşman kendisini savunur. Son karşılaşma ne bugün ne yarın olacaktır. Çünkü çözüm savaşın daha birinci günü başlamıştır ve sona da ermeyecektir. Çünkü geride öldürülmesi gereken düşmanlar olmasa bile, düşman çeşitli nedenlerle çıkarlarının mücadelenin bitmesinde ve sömürge halkını tanımakta yattığını kavramıştır. Mücadelenin hedefleri ilk günlerde yapıldığı gibi ayrımsız seçilmemelidir. Dikkat edilmezse düşmanın ödün verdiği her an halk savaşın fazla uzun sürmesini sorgulamaya başlayabilir. Sömürgecinin aşağılamalarına ve baskı rejimini neye mal olursa olsun koruma niyetine o kadar alışkındırlar ki en küçük bir cömertlik ya da iyi niyet gösterisi bile şaşkınlık ve memnunlukla karşılanır ve yerli övgüler yağdırmaya başlar. Hiçbir şekilde düşmanın ödünleriyle gözlerinin kamaşmaması gerektiği direnişçiye net bir şekilde açıklanmalıdır. Bu ödünler sus payından başka bir şey değildir. Asıl sorun üzerinde hiçbir etkileri yoktur ve yerlinin bakış açısına göre sömürge rejiminin gerçek niteliğini etkilemediği takdirde ödünlerin asıl sorunla ilgili olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü işgalci güçler kendilerini daha vahşi ifade etmekten vazgeçebilirler. Gerçekten de göstermelik de olsa bu tür bir vazgeçiş hem sömürge iktidarının masraflarında azalmaya hem de güçlerinin daha geniş bir alana yayılmasını önlemeye yol açar. Fakat bunun bedeli yüksektir. Ülkenin gelecek yazgısında daha sıkı denetim bedeli. Ödün verme maskesinin, hatta ödün ilkesini ne pahasına olursa olsun kabul etmenin bile daha az bariz fakat daha genel bir kölelikle takas edildiğini halka göstermek için tarihsel örnekler verilebilir. Halk ve liderler, bazı ödünlerin daha sıkı bir egemenliğin kılıfı olduğunu belirten bu tarihsel yasayı bilmek zorundalar. Fakat halkı aydınlatmaya yönelik çalışma yapılmadığı zaman, bazı siyasi partilerin liderlerinin eski sömürgecilerle gizli uzlaşmalar içine nasıl bir gönül rahatlığıyla girdikleri şaşırtıcıdır. Yerli, sömürgeciliğin asla bir şey almadan vermeyeceğini kavramak zorundadır. Yerlinin siyasal ya da silahlı mücadeleden elde ettikleri sömürgecinin iyi niyeti ya da iyiliğinin sonucu değildir. Artık ödün vermemezlik edemediğini gösterir. Yerli, ödün verenin sömürgecilik, bu ödünü koparanın da kendisi olduğunu kavramalıdır. İngiliz hükümeti Kenya Ulusal Meclisi'nde Afrika halkına birkaç koltuk daha bahşetmeye karar verdiği zaman, İngiliz hükümetinin ödün verdiğini söylemek için ya iyice ikiyüzlü olmak gerekirdi ya da iyice cahil. Asıl ödün verenin Kenya halkı olduğu açık değil midir? Sömürge halklar, soyulan halklar bugüne dek onları karakterize eden akılsal alışkanlıklarını kaybetmemelidir. Gerekiyorsa yerli sömürgecilikle bir uzlaşma kabul edilebilir fakat asla bir ilkeyi teslim edemez. Durumun bu kontrolü, bu bilinç aydınlanması ve toplumların tarihinin bilgisinde bu ilerleyiş yalnızca bir örgüt çerçevesinde ve bir halkın yapısı içinde olasıdır. Böyle bir örgüt, savaş sürerken kıra gelen direnişçilerle birlikte ayaklanmanın başında şehirlerden gelen devrimci unsurların kullanımıyla kurulur. Ayaklanmanın embriyonik siyasi örgütünü kuran da bu çekirdektir. Fakat öte yandan deneyimin ışığında sürekli bilgilerini artıran köylüler kendilerinin halk mücadelesini yönetebileceklerini göstermeye kalkışacaktır. Savaş zamanı yola çıkan ulusla liderleri arasında karşılıklı bir aydınlanma ve zenginleşme akımı kurulur. Geleneksel kurumlar güçlendirilir, derinleştirilir ve bazen tam olarak dönüştürülür. Anlaşmazlıkları çözen meclisler, dijimalar ve köy meclisleri devrimci mahkemelere ve siyasi ve askeri komitelere dönüşür. Her savaşan grupta ve her köyde çok sayıda siyasi komiser ortaya çıkar ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya başlayan halka yükümlülüklerini gösterirler. Böylece siyasi komiserler, aydınlatılmazsa halkın kafa karışıklığına katkıda bulunabilecek sorunları çözmekten korkmaz. Birçok yerlinin dağlarda olan her şeye yabancıymışlar ve özgürlük hareketinin başladığını kavrayamıyorlarmış gibi şehirlerde normal yaşamlarına devam ettiklerini görünce silahlı direnişçinin canı sıkılır. Şehirler suskun kalmaya devam eder ve günlük yaşamlarına devam etmeleri köylüye, ulusun tüm bir kesiminin kenarda kalmakla yetindiği izlenimini verir. Bu tür kayıtsızlıklar köylüleri iğrendirir ve şehirlileri tümüyle mahkum etme eğilimlerini güçlendirir. Siyasal eğitimci, bazı halk kesimlerinin özel çıkarları olduğunu ve bunların her zaman ulusal çıkara denk düşmediğini anlamalarını sağlayarak köylülerin bu görüşünü değiştirmelidir. Böylece halk, ulusal bağımsızlığın bazen ters ve karşıt olan birçok olguyu gün ışığına çıkaracağını anlayacaktır. Mücadelenin bu belirli anında durumun kavranılması çok önemlidir. Çünkü halkın bütünsel, ayrımsız ulusalcılıktan toplumsal ve ekonomik bilinçliliğe geçmesine olanak sağlar. Mücadelenin başında sömürgecinin ilkel manihizmini siyahlar ve beyazlar, Araplar ve Hristiyanlar benimsemiş olan halk, geliştikçe beyazlardan daha beyaz siyahların olabileceğini ve ulusal bir bayrak ve bağımsız bir ulus umudunun her zaman nüfusun bazı katmanlarının kendi çıkar ya da ayrıcalıklarından vazgeçmesini getirmediğini kavrar. Halk kendileri gibi yerlilerin esas şansı kaybetmediklerini, tam tersine maddi durumlarını ve büyüyen güçlerini artırmak için savaştan yararlandıklarını kavrar. Bazı yerliler savaştan kâr elde etmeye ve savaşı sömürmeye devam eder. Her zamanki gibi her şeyi ifade etmeye hazır olan, topraklarını kanlarıyla sulayan ve halkın zararına kazanımlar elde ederler. Sömürgeci savaş aygıtının karşısına azıcık silahlarıyla dikilen militan, sömürge baskısını kırarken otomatik olarak başka bir sömürü sistemi inşa ettiğini kavrar. Bu keşif hoş değildir, acıdır. Fakat gene de her şey eskisi gibi basit görünür. Kötüler bir yanda, iyiler diğer yanda. Başlangıçtaki net, gerçek olmayan ışığı duyguları sersemleten yarı karanlık izler. İnsanlar sömürünün siyah ya da Arap yüzü olabileceğini keşfeder ve ihanet çığlıkları yükselir. Fakat bu çığlık yanlıştır ve yanlışlar düzeltilmelidir. İhanet ulusal değil, toplumsaldır. Halka hırsızlığı durdurun diye haykırmaları öğretilmelidir. Akılcı bilgiye doğru zor yürüyüşlerinde halk efendileri hakkındaki aşırı basit düşüncelerinden de vazgeçmelidir. Çevrelerine bakınca bazı sömürgecilerin genel isteriye katılmadıklarını görürler. Aynı tür içinde ayrımlar vardır. Sömürgecilerin yekpare kütlesini daha önce ayrımsız sokulan bu tür insanlar, sömürge savaşını mahkum edecek kadar bile ileri gidebilirler. Bu türler ayrımın prototipleri düşmanının safına geçtiği, zenci ya da Arap olarak acı çekmeyi, işkence ve ölümü göz aldıkları zaman skandal patlak verir. Bu tür örnekler yerlilerin yabancı sömürgecilere karşı beslediği genel öfkeyi etkisizleştirir. Yerli bu birkaç kişiyi sıcak bir şekilde kucaklar ve duygusal bir aşırı değer vermeyle onlara mutlak güven duyma eğilimi gösterir. Bir zamanlar kana susamış bir üvey anne olarak görülen ana vatanda, hükümetlerinin izlediği savaş politikasını mahkum eden, sömürge halkının ulusal iradesinin dikkate alınması gerektiğini söyleyen birçok ses yükselir. Ve bu seslerden bir kısmı önemli yurttaşların sesleridir. Bazı askerler sömürgeci saflarından kaçar. Bazıları halkın özgürlüğüne karşı savaşmayı açıkça reddeder ve halkın bağımsızlık ve kendi kendini yönetme hakkı için cezaevine girerler. Sömürgeci yalnızca öldürülmesi gereken bir insan değildir. Sömürgeci kütlesinin birçok üyesi, ulusal mücadeleye ulusun bazı oğullarından daha yakın olduğunu kanıtlar. Kan ve ırk önyargıları engelleri her iki tarafta da kırılmıştır. Aynı şekilde her zenci ya da Müslüman da otomatik olarak bir saflık anıtı değildir. Bir sömürgeci yaklaşırken kaçınılmaz olarak silah ya da bıçağa uzanılmaz. Yalnızca kısmi, sınırlı ve istikrarsız gerçekleri bilinç yavaşça kavrar. Tahmin edebileceğimiz gibi bütün bunlar çok zordur. Ulusu olgunlaştırma süreci, örgütün yaygınlığı ve liderlerin entelektüel düzeylerinin yüksekliği ile kolaylaştırılır. Mücadele ile sürdükçe, düşman manevralarını artırdıkça ve zaferler kazanılıp yenilgiler tadıldıkça zekanın gücü de artar ve daha işlek hale gelir. Liderler yanlışları eleştirerek, geçmişteki her başarılı eylemi ders vermek için kullanarak ve böylece ilerleme için gereken koşulları güvence altına alarak güç ve yeteneklerini gösterirler. Her yerel geri çekilme sorunu bütün köyler ve bütün siyasal şebekelerin bakış açısından gözden geçirmek için kullanılır. Ayaklanma, halkın bilincini yükseltmek için belirli bir olayı kullanırken ussal temelini kanıtlar ve olgunluğunu vurgular. Tam olarak anlaşılamayan kavramların tehlike yaratacağını ve yaygın düşünceyi bulandıracağını düşünme eğiliminde olanlara karşı liderler, ulusal mücadele ve insanlığın özgürlük için verdiği dünya çapındaki mücadelede elekten geçmiş ilkelere sıkı sıkıya yapışır. Gaddar düşünceler ve kurnazlığa güvensizlik söz konusudur ki bu da devrimlerde görülen tipik bir olgudur. İçinde hareketin yenilgisine yol açar. Oradaki liderlerin demagojik ve reformist manevralarından iğrenerek şehirlerden kaçan, siyasal yaşamdan hayal kırıklığına uğrayan ulusalcı militan, gerçek eylemde hiçbir şekilde eskisine benzemeyen yeni bir siyasal etkinlik biçimi keşfeder. Bu politika, özgürlük savaşında beyinleri ve kaslarıyla başa geçmiş, tarihin içinde yaşayan lider ve örgütçülerin politikasıdır. Bu politika ulusal, devrimci ve toplumsaldır. Yerlinin öğrendiği bu yeni olgular yalnızca eylemde var olur. Eski sömürge gerçeklerini yok eden ve beklenmedik özellikler ortaya koyan, bu sömürge gerçeklerinin kamufle ettiği çelişkileri gösteren, yeni anlamlar doğuran savaşın özüdür bu olgular. Mücadeleye katılmış olan insanlar ileriye doğru yol alır. Sömürgecilikten kurtulur ve bütün ulusal marşlara karşı aşılanmış mistikleştirme çabalarını boşa çıkarır. Yalnızca şiddet, halkın şiddeti, halk liderlerinin örgütlediği ve öğrettiği şiddet, kitlelerin toplumsal gerçekleri kavramasını olanaklı kılar ve onlara anahtarı verir. Bu mücadele olmaksızın, pratik eylemin bilgisi olmaksızın, olsa olsa yalnızca bir karnaval, curcuna olur. Dalgalanan bir bayrak, birkaç reform, biraz adaptasyonun dışında hiçbir şey olmaz. Ve aşağıda en dipte bölünmemiş bir kitle, hala orta çağda yaşayan, durmadan zamanı işaretleyen bir halk vardır. 12. ayrımın sonu. Sayfa 113. Devamı 13. ayrımda.